Ayrım 31, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 338. Birkaç saat sonra istihbaratçı Klimov aracılığıyla Almanların casusluk yaptıklarından kuşkulandıkları, bir çingene kadını ve küçük bir çingene kızını yakmak için toplandıkları anlaşıldı. Bir gün önce Klimov kız torunu ve keçisiyle bir bodrumda yaşayan yaşlı kadına bir çift kirli çamaşırla çorap götürmüş ve yıkandıktan sonra almak için ertesi günü uğrayacağını söylemişti. Yaşlı kadından çingene kadınla küçük kızın Sovyet mermileriyle mi yoksa Almanların yaktığı ateşle yanarak mı öldüklerini öğrenmek istiyordu. Klimov yıkıntıların arasında bir tek kendisinin bildiği patikalardan sürüne sürüne gitti. Ama toprak sığınağın bulunduğu yere gece bir Sovyet bombardıman uçağı ağır bir bomba bırakmış, ne büyük anne, ne torun, ne keçi, ne de Klimov'un gömlekleri ve donları kalmıştı. Paramparça olmuş kütüklerin ve sıva parçalarının arasında tek bulduğu kir içinde bir kedi yavrusuydu. İşe yaramaz bir kedi yavrusuydu. Ne bir şey istiyordu, ne halinden şikayet ediyordu. Bu gürültünün, açlığın ve ateşin dünyadaki tek yaşam olduğunu sanıyordu. Bir anda kediciyi neden cebine soktuğunu Klimov da anlayamamıştı. 6 Taksim 1 numaralı evdeki insanların ilişkileri Katya'yı şaşırtıyordu. İstihbaratçı Klimov, Grekova usulüne uygun şekilde ayakta durarak tekmil vermiyor, onunla yan yana oturuyor, iki arkadaş gibi konuşuyorlardı. Klimov sigarasını Grekov'un sigarasından yakıyordu. Klimov hikayesini bitirdikten sonra Katya'nın yanına geldi ve ''Küçük hanım, bakın işte dünyada ne tüyler ürpertici işler oluyor.'' dedi. Genç kız derin bir iç çekti. Klimov'un delici, kesici bakışını üstünde hissedip kıpkırmızı kesildi. Klimov cebinden kedi yavrusunu çıkardı. Katya'nın yanına bir tuğlanın üzerine koydu. O gün bir düzine adam Katya'nın yanına geldi. Katya'yla kediler üzerine konuştular. Ama hiç kimse hepsini rahatsız ettiği halde çingenenin başına gelen olaydan söz etmedi. Katya'yla duygulu, samimi bir konuşma yapmak isteyenler onunla alaycı ve kaba bir biçimde konuşuyorlardı. Saf saf kızla yatmaya niyetlenenler ise resmi bir şekilde, dalkavukça bir nezaketle konuşmaya girişiyorlardı. Yavru kedi şöyle bir sarsıldı ve bütün gövdesiyle titremeye başladı. Herhalde yaralıydı. Yaşlı havancı suratını buruşturdu. ''Öldür gitsin şunu'' dedi. ''Pire kaparsın ondan'' diye ekledi. Gönüllü asker olan ikinci havancı, yakışıklı esmer Çentsov, Katya'ya ''Atın bu pis şeyi küçük hanım, Sibirya kedisi olsa neyse'' diye tavsiyede bulundu. Asık suratlı, ince dudaklı ve kızgın suratlı istihkam eri Lyahov, kediyle gerçekten ilgilenen ve radyo operatörü kızın güzelliğini umursamayan tek kişiydi. ''Bir keresinde bozkırda duruyorduk'' dedi Katya'ya. ''Üzerime doğru bir şeyin geldiğini gördüm. Yere düşmek üzere bir mermi sandım. Ama bir tavşandı. Akşama kadar benimle birlikte oturdu. Ortalık sakinleşince de gitti.'' Lyahov şöyle dedi. ''Küçük hanım, adamın 108 milimetrelik silahtan ateş ettiğini, Van Yuşa'yı ateşlediğini, Volga'nın üstünde bir keşif uçağının uçtuğunu siz de artık anlarsınız.'' Ama bu aptal tavşan hiçbir şeyin farkında değil. Makineli tüfeği obüsten ayırt edemez. Alman bir roket yolladı, tavşansa titriyor. Hayvana bir şey anlatabilir misin? İşte bu yüzden onlara da acıyor insan. Katya karşısındakinin ciddi olduğunu hissederek aynı ciddiyetle yanıtladı. Ben tam olarak aynı düşüncede değilim. Örneğin köpekler uçakları ayırt ediyorlar. Biz köydeyken Kerzon diye bir köpek vardı. Bizim iller geldiği zaman hayvan yatıyor, kafasını bile kaldırmıyordu. Ama bir Junkers birazcık vızıldamaya başlasın, Kerzon hemen bir deliğe kaçıyordu. Hiç yanılmıyordu. Hava pis bir gıcırtıyla titredi. 12'lik Alman Van Yuşası çalışmaya başladı. Demirden bir davul çalınıyordu. Kapkara bir duman kan rengi tuğla tozuna karışıyordu. Gürültülü bir taş yağmuru başlamıştı. Bir dakika sonra toz çökmeye başladığında Katya'yla Lyahov sanki yere kapaklanmamışlar gibi konuşmaya devam ediyorlardı. İnsanların kuşatma altındaki bir evde yaşamaktan kaynaklanan kendine güveni galiba Katya'ya da bulaşmıştı. Bu yıkık evdeki her şeyin, kendileri dışında her şeyin, demirin de taşın da zayıf ve kırılgan olduğuna inanıyorlardı herhalde. Oturdukları yarığın yanındaysa uğuldayarak ve ıslık çalarak bir makineli tüfek seri atış yaptı, ardından ikincisi geldi. Liehov ilkbaharda Sivyatogorsk'taydık dedi. Tepemizde ıslıklar çalmaya başladı ama ateş sesi duyulmuyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sonra anlaşıldı ki sığırcıklar mermi sesini taklit etmeyi öğrenmişler. Komutanımız üsteğmendi. Kuşlar öyle bir ötmeye başlamışlardı ki komutan alarm borusu çaldırıp kaldırmıştı bizi. Evdeyken savaşı, çocukların ağladığı, her şeyin alevler içinde olduğu, kedilerin kaçıştığı bir şey olarak gözümün önüne getirirdim. Stalingrad'a geldim. Her şey tam düşündüğüm gibi çıktı. Bir süre sonra sakallı Zubarev radyo operatörü Vengrova'nın yanına geldi. Nasıl oldu diye şefkatle sordu. Kuyruklu genç adam yaşıyor mu dedi. Ve kedi yavrusunun üstünü örten dolağın ucunu birazcık kaldırdı. Ah ne kadar zavallı, ne kadar zayıf bir şey dedi ama gözlerinde küstah bir ifade parladı. Akşam kısa bir çarpışmadan sonra Almanlar 6 Taksim 1 numaralı evin yanına biraz daha yaklaşmayı, evle Sovyet savunması arasındaki yolu makineli tüfek ateşiyle kesmeyi başarmışlardı. Avcı alayı karargahıyla telefon bağlantısı kesilmişti. Grekov evin bodrumundan yakındaki bir fabrikanın yeraltı tüneline geçit açılmasını emretti. Bir elinde içi çay dolu bir maşraba, öbür elinde bir parça şeker tutan geniş gövdeli başçavuş Antsiferov Grekov'a ''Patlayıcı madde var elimizde'' dedi. Ana duvarın önündeki çukurda oturan ev sakinleri sohbet ediyorlardı. Çingene kadının yakılarak idam edilmesi herkese heyecanlandırmıştı. Ama hiç kimse eskisi gibi bundan söz açmıyordu. Galiba kuşatma insanları heyecanlandırmıyordu. Katya'ya da garip gelen bu sakinlik insanı etkisi altına alıyordu ve evin kendinden emin sakinleri arasında kuşatma gibi en korkunç sözcük bile Katya'yı korkutmuyordu. Burunlarının dibindeki bir yerde bir makineli tüfek gıcırdadığında ve Grekov ateş, ateş geldiler işte diye bağırdığında da korkmadı. Grekov kim neyi seviyorsa artık, el bombası, bıçak, kürek ne olursa ne yapacağınızı biliyorsunuz. ''Bir tek şey istiyorum, kim neyi seviyorsa onunla ateş etsin.'' dediğinde de korkmadı Katya. Ortalığın sessizleştiği anlarda ev sakinleri radyo operatörü kızın dış görünüşüne acele etmeden ayrıntılı olarak konuşuyorlardı. Öbür dünyaya inandığı sanılan, üstelik de miyop olan Batrakov, Katya'nın güzelliğinin bütün ayrıntılarını bildiğini ortaya koymuştu. ''Benim için bir kadının en önemli yeri göğüsleridir.'' dedi Batrakov. Topçu Kolomeitsev Batrakov'la atıştı. Zubarev'in deyimiyle açıkça haşladı. ''Peki kediden söz açıldı mı?'' diye sordu Zubarev. ''Nasıl açılmaz?'' diye yanıtladı Batrakov. ''Annenin bedenine çocuğun ruhundan gidilir. Baba bile kediden söz etti.'' Yaşlı havancı tükürdü ve elini göğsünde dolaştırdı. ''Bir kızı güzel yapan ne özellik var onda? Ha, sorarım size.'' Grekov'un da kızdan hoşlandığı imalarını duyunca yaşlı havancı çok sinirlendi. ''Bizim koşullarımızda bu Katya'da gidicidir elbette. Bacakları turna bacağı gibi uzun, kalçaları dar, gözleri inek gözü kadar büyük. Güzel mi yani bu kız?'' Çentsov ona karşı çıkarak ''Senin için sadece iri memeli kadın olsun yeter.'' dedi. ''Modası geçmiş devrim öncesi bir görüş.'' Dazlak ve büyük kafasının içinde birçok özelliği ve niteliği bir araya getirmiş olan küfürbaz ve edepsiz Kolomeitsev, kıs kıs gülerek ve bulanık gri gözlerini kısarak, ''Kız esaslı da örneğin benim gibi farklı bir yaklaşımım var. Ben becerikli elini ayağına çabuk, kısa saçlı, iri gözlü, ufak tefek Ermeni ve Yahudi kızlarını severim.'' dedi. Zubarev projektörlerle aydınlanan karanlık göğe dalgın dalgın baktı ve alçak sesle sordu. ''Bu işin nasıl biteceği yine de ilginç değil mi?'' ''Yani kızın kime yüz vereceği meselesi mi?'' diye sordu Kolomeitsev. ''Tabii ki Grekova.'' ''Hayır, bu belli değil.'' dedi Zubarev ve yerden bir tuğla parçası alıp bütün gücüyle duvara fırlattı. Arkadaşları Zubarev ve Zubarev'in sakalına baktılar ve kahkahalarla gülmeye başladılar. ''Onu neyle baştan çıkaracaksın? Saçın sakalınla mı?'' diye sordu Batrakov. ''Şarkı söyleyerek'' diye düzeltti Kolomeitsev. radyo stüdyosu, mikrofonun başında bir piyade eri, asker şarkı söylüyor, kızla anons ediyor. Ne çift ama. Zubarev bir önceki akşam şiir okuyan delikanlıya bir göz attı. Senin neyin var? Yaşlı havancı kavga eder gibi susuyor, demek ki konuşmak istemiyor dedi. Ve büyüklerin konuşmalarını dinlediği için oğlunu azarlayan bir babanın ses tonuyla ekledi. Bodrum'a git de biraz uyu, hazır durum uygunken. Ansifero şimdi orada trotille geçit açacak dedi Batrakov. Bu arada Grekov Vengrova'ya bir rapor dikte ediyordu. Grekov ordu karargahına tüm belirtilere göre Almanların bir saldırıya hazırlandıklarını, bu saldırının traktör fabrikasını hedef alacağını bildiriyordu. Yalnız kendi düşüncesine göre adamlarıyla birlikte bulunduğu evin Alman saldırısının ekseninde olduğunu bildirmedi. Ama kızın boynuna, dudaklarına ve yarı inik kirpiklerine bakarken bu zayıf boynu kırılmış, yırtılıp açılmış derisinin altından sedef beyazı omurlarını dışarı fırlamış, bu kirpikleri camlaşmış balık gözlerinin üstünde, dudakları gri ve tozlu kauçuktan yapılmış cansız dudaklar olarak gözünde canlandırıyordu. Hem de çok canlı bir şekilde canlandırıyordu. Henüz ikisi de gitmeden, yok olmadan bu genç bedende bunca güzellik varken kıza sarılmak, onun sıcaklığını duymak istiyordu. Sırf kıza acıdığı için ona sarılmak istediğini sanıyordu. Ama kulaklarının uğuldaması, şakaklarının zonklaması da bu acıma duygusundan mı kaynaklanıyordu? Karargah hemen yanıt vermedi. Grekov kemiklerini tatlı tatlı çıtırdatarak gerindi, gürültüyle iç çekti. ''Tamam, tamam, önümüzde gece var.'' diye düşündü. ''Klimov'un getirdiği şu kedicik yaşıyor mu? İyileşip güçlendi mi?'' diye şefkatle sordu. ''Nasıl iyileşecek ki?'' diye yanıtladı kız. Katya çingene kadını ve çocuğu ateşin üstünde gözünün önüne getirdiğinde parmakları titremeye başladı ve yan gözle Grekov'un fark edip etmediğine baktı. Dün 6 Taksim 1 numaralı evde hiç kimse onunla konuşmayacak gibi gelmişti Katya'ya. Oysa bugün lapasını yediği sırada sakallı, elinde otomatik tabancayla yanından koşarak geçmiş ve 40 yıllık dost gibi ''Katya, daha iştahlı ye!'' diye bağırmış ve kaşığını kaba nasıl daldırması gerektiğini eliyle göstermişti. Bir gün önce şiir okuyan delikanlıyı muşamba yağmurluğun üstünde havan mermisi taşırken görmüştü. Başını çevirip bir daha baktı, onu gördü. Delikanlı su kazanının yanında duruyordu. Katya onun kendisine baktığını anlamıştı. Bu yüzden başını çevirip bakmıştı. Delikanlı ise arkasını dönmüştü. Katya artık ertesi gün kimin kendisine mektup ve fotoğraflarını göstereceğini, kimin iç çekeceğini ve sessizce bakacağını, kimin ona yarım matara su, beyaz undan peksimet gibi armağanlar getireceğini, kimin aşka inanmadığını ve bir daha aşık olmayacağını anlatacağını tahmin ediyordu. Sakallı piyade ise herhalde ona pençe gibi elleriyle sarılacaktı. Sonunda karargâhtan yanıt geldi. Katya yanıtı Grekov'a iletiyordu. ''Size her gün 19.00'a ayrıntılı rapor vermenizi emrediyorum.'' deniyordu yanıtta. Grekov birden kızın eline vurdu, el düğmenin üstünden kaydı, Katya korkudan çığlık attı. Grekov gülerek radyo vericisine şarapnel isabet etti. ''Grekov'a gerekli olunca bağlantı düzelecek.'' dedi. Katya şaşkın şaşkın ona bakıyordu. ''Bağışla Katyusha'' dedi Grekov ve kızın elini tuttu. 60. Bölüm. Sabaha karşı Beryozkin alayından Tümen karargahına 6 Taksim 1 numaralı evde kuşatma altındaki insanların fabrikanın beton tüneliyle birleşen bir geçit açtıkları ve traktör fabrikasının atölyesine çıktıkları bildirildi. Tümen karargahındaki nöbetçi bunu ordu karargahına bildirdi. Orada da durum General Krilov'a rapor edildi. Krilov da bu adamlardan birinin sorgulanmak üzere kendisine getirilmesini emretti. İrtibat subayı karargah nöbetçisi tarafından seçilen delikanlıyı önüne katıp ordu komuta noktasına getirdi. Yamaçtan kıyıya indiler ve delikanlı yol boyunca dönüp dönüp sorular sordu, meraklandı. ''Eve geri dönmeliyim. Yaralıları taşımak için tüneli keşfetmem gerekiyor.'' dedi. ''Boş ver.'' diye karşılık verdi irtibat subayı. ''Seninkinden daha büyük komutanların yanına gidiyorsun. Ne derlerse onu yapacaksın.'' Delikanlı yolda irtibat subayına 3 haftadır 6 taksim 1 numaralı evde kaldıklarını, bir zaman ambarda yığılı duran patatesleri yediklerini, suyu kalorifer kazanından aldıklarını ve Almanlara bir adamlarını gönderecek, kuşatma altındakilerin fabrikaya gitmesine izin vermeyi önerecek kadar canlarından bezdirdiklerini, ama elbette komutanın, delikanlı komutana ev yöneticisi diyordu, karşılıklı olarak eldeki tüm silahlarla ateş açtırdığını anlattı. Volga kıyısına geldiklerinde delikanlı yere yattı ve nehirden su içti. İçip bittikten sonra ceketindeki su damlalarını avucuna silkeledi ve onları da aç bir insanın ekmek ufaklarını yalaması gibi yaladı. Kalorifer kazanındaki suyun çürüdüğünü ve ilk günlerde herkesin bu su yüzünden karnının ağrıdığını ama ev yöneticisinin suyun kaplarda kaynatılmasını emrettiğini, ondan sonra karın ağrılarının geçtiğini söyledi. Sonra bir süre konuşmadan yürüdüler. Delikanlı gece uçuşu yapan bombardıman uçaklarına kulak kabartıyor, kırmızı ve yeşil roketlerle geçtikleri yerde ip gibi iz bırakan mermilerle rengarenk olan göğe bakıyordu. Kentte hala sönmemiş yangınların uyuşuk ve yorgun alevlerine, silahlardan çıkan beyaz ateşlere, ağır mermilerin Volga'nın bedenindeki mavi patlamalarına bakıyor ve irtibat subayı ona ''Haydi, haydi canlan biraz'' demediği sürece adımlarını yavaşlatıyordu. Kıyıdaki kayaların arasında yürüyorlardı. Havan mermileri tepelerinden ıslık çalarak geçiyordu. Nöbetçiler onlara sesleniyorlardı. Daha sonra dolana dolana giden geçitlerin, kirli bir tepenin içine kazılmış yeraltı sığınaklarının arasında bir patikayı izleyerek yamaca tırmanmaya başladılar. Kah toprak merdivenleri çıkıyorlar, kah tahta döşenmiş yerlerde topuklarıyla ses çıkarıyorlardı ve sonunda dikenli telle örtülü bir geçide yaklaştılar. Burası 62. Ordu'nun komuta noktasıydı. İrtibat subayı kayışını düzeltti ve kalın kütükleriyle diğerlerinden ayırt edilen askeri kurulun sığınaklarına doğru bağlantı yolundan yürüdü. Nöbetçi yaveri çağırmaya gitti. Üzeri abajurlu elektrikli bir masa lambasının ışığı yarı aralık kapıdan bir an tatlı tatlı parladı. Yaver küçük bir fenerle yolu aydınlattı. Delikanlının soyadını sordu ve ona beklemesini emretti. ''Peki ben eve nasıl döneceğim?'' diye sordu delikanlı. ''Yaver boş ver, dil insanı Kiev'e götürür'' dedi ve sert bir şekilde ekledi. ''Sahanlığa girin, yoksa havan mermisine hedef olursunuz da generale hesap vermek zorunda kalırım.'' Delikanlı sıcak loş sahanlıkta yere oturdu, yanını duvara verdi ve uyuyakaldı. Bir el kuvvetlice sarstı delikanlıyı ve geçmiş günlerdeki sert savaş çığlıklarının ve artık çok uzun zamandır var olmayan evinin sakin fısıltılarının birbirine karıştığı uyku sersemliği içindeyken öfkeli bir ses ''Shaposhnikov, hemen generalin yanına'' diye bağırdı. 61. Bölüm. Seryoja Shaposhnikov karargahın muhafız bölüğü sığınağında tam 2 gün geçirdi. Karargah yaşamı onu boğuyordu. İnsanlar sabahtan akşama dek işsizlikten patlıyorlardı adeta. Rostov'da Soçi'ye gidecek treni beklerken büyük annesiyle birlikte 8 saat oturduklarını anımsadı ve şimdiki bekleyişin ona savaştan önceki bu aktarmayı anımsattığını düşündü. Sonra 6 taksim 1 numaralı evle Soçi'deki sağlık yurdunun karşılaştırması komiğine gitti. Karargah komutanı olan binbaşıdan kendisini bırakmasını rica etti. Ama binbaşı generalin emri yok diye ağırdan aldı. Shaposhnikov'u çağıran general ona topu topu 2 soru sordu ve çalan telefon ordu komutanının konuşmasını yarıda kesmesine neden oldu. Karargah komutanı olur da generalin aklına tekrar geliverir diye bu arada delikanlıyı göndermemeye karar vermişti. Karargah komutanı yeraltı sığınağına girerken Shaposhnikov'un bakışlarını üzerinde yakaladı. ''Tamam, tamam, anlıyorum.'' dedi. Delikanlının zaman zaman yalvarır gibi bakan gözleri binbaşıyı sinirlendiriyor ve şöyle diyordu. ''Buranın nesi kötü geliyor sana? Gayet güzel yedirip içiriyorlar, sıcak yerde oturuyorsun. Oradakilerin seni öldürmek için daha çok zamanları var.'' Günü gürültülerle dolu geçirdiği ve kulaklarına kadar savaş kazanının içine gömülü olduğu zaman insan yaşamını anlayacak, görecek durumda değildir. Bir adım olsun kenara kaçmak zorundadır. O zaman gözler adeta kıyıdan bakar gibi nehri bir bütün halinde görür. Biraz önce bu kudurmuş suyun köpüğün içinde yüzen ben değil miydim diye sorar insan kendisine. Gönüllü alayındaki yaşam Seryoja'ya sakin gelirdi. Karanlık bozkırda tutulan gece nöbeti, gökyüzünde uzaklardaki kızıllık, gönüllülerin konuşmaları. Traktör fabrikasında sadece 3 gönüllü vardı. Çentsov'u sevmeyen Polyakov, koca bir gönüllü birliğinden kala kala bir ihtiyar, bir genç, bir de salak kaldı diyordu. 6 Taksim 1 numaralı evde yaşam daha önceki her şeyi unutturmuştu. Bu yaşam inanılmaz olsa da biricik gerçeklik olarak görünüyordu. Eskiden olanların hepsi birer hayal olmuştu. Ancak bazı geceler Aleksandra Vladimirovna'nın ak saçlı başı, Jenya halasının alaycı gözleri belleğinde canlanıyor ve sevgiyle sarılan yüreği sızlamaya başlıyordu. 6 Taksim 1 numaralı evde geçirdiği ilk günleri düşünüyordu. Eğer onun ev yaşamına Grekov, Kolomeitsev, Antsiferov birdenbire girmiş olsalardı tuhaf kaba bir şey olurdu. Şimdi ise halalarının, kuzininin, Viktor Pavlovich amcanın onun şu anki yaşamında ne kadar anlamsız göründüğünü düşünüyordu zaman zaman. Ah büyük annesi Seryoja'nın küfrettiğini duysaydı. Grekov, 6 Taksim 1 numaralı evde bir araya gelenlerin sıra dışı özel insanlar mı olduğu, yoksa sıradan insanların bu eve düştükten sonra mı özel insanlar haline geldikleri konusu çok açık değildi. Gönüllü asker Kiryakin bugün burada da komutanlık yapamazdı. Oysa Çentsov sevilmese de varlığını sürdürüyordu. Ama artık gönüllü askerlikteki Çentsov değildi, yönetici damarını saklamıştı. Grekov, gücün, cesaretin, günlük olaylara hakimiyetin olağanüstü birleşimi. Savaştan önce çocuk botlarının kaç para olduğunu, bir temizlikçi kadının ya da bir tesviyecinin ne ücret aldığını, amcasının çalıştığı kolhozda bir iş günü karşılığında ne kadar ekim ve para verdiklerini anımsıyor Grekov. Bazen savaş öncesinde ordudaki olaylar hakkında konuşurken tasfiyelerden, terfiilerden, apartman dairesine geçebilmek için verilen rüşvetten, hayali halk düşmanlarını ortaya çıkaran onlarca ihbar mektubu ve dilekçe yazarak 1937 yılında generalliğe terfi eden insanlardan söz ederdi. Bazen gücü bir aslan gibi yürekli olmasından, duvardaki yarıktan fırlayıp size izin vermeyeceğim itoğlu itler diye bağırırken ve koşarak gelen Almanların üzerine el bombası yağdırırkenki neşeli atılganlığından geliyormuş gibi görünürdü. Bazen gücü evin bütün sakinleriyle neşeli, samimi arkadaşlığından, dostluğundan ileri geliyormuş gibiydi. Savaştan önceki yaşamında kayda değer hiçbir şey yoktu. Bir zamanlar bir maden ocağında ekip başı, sonra inşaat teknisyeni olarak çalışmıştı. Minsk yakınlarında bulunan askeri birliklerden birinde piyade yüzbaşısı olmuş, arazideki ve kışladaki çalışmaları yürütmüş, Minsk'e uzmanlık yükseltme kurslarına gitmiş, akşamları kitap okumuş, vodka içmiş, sinemaya gitmiş, arkadaşlarıyla kağıt oynamış, bölgedeki pek çok kızdan ve kadından onu haklı olarak kıskanan karısıyla kavga etmişti. Bunların hepsini kendisi anlatıyordu. Seryoja'nın gözünde, bir tek Seryoja'nın gözünde de değil, hemen bir destan kahramanı, bir gerçek savaşçısı oluvermişti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 349.